Ayrım 41, sayfa 342. Manfred aslında Trump amcanın en olmadık saatlerde uyanık olabileceğini biliyordu. Gece ne zaman böbrekleri onu sıkıştırıp uyandırsa, sundurmadan çıkıp bahçedeki tuvalete gidecek olsa, Trump amcanın çalışma odasında ışık görüyordu. Bir keresinde her seferinden daha ayık olan Manfred yolundan saptı. Trudy halanın lahanalarının arasından geçip pencereden içeriği gözetledi. Trump amca masasında kocaman bir ayı gibi oturmuş, bir yandan sakalını karıştırıyor, bir yandan homurdanarak önündeki kağıtlara bir şeyler yazıyordu. Manfred, onun pazar günü vereceği vaazları hazırladığını sanıyordu hep. Bu çalışmaların aralıksız 2 yıldır sürdüğünün farkına varamamıştı. Derken bir sabah siyah postacı bisikletiyle tozlu yolda yaklaştı, kahverengi kağıda sarılı, bağlı ve mühürlü kocaman bir paketi getirip teslim etti. Trudy hala esrarengiz paketi holdeki küçük masanın üzerine koydu. Çocukların hepsi hole girip pakete bakmak için çeşit çeşit özürler uydurdular. Sonunda saat 5'te Trump amca geldi. Başta Sara olmak üzere herkes bağırarak onun arabasını karşılamaya koştu. "Sana bir paket geldi baba." Trump amca paketi inceleyip üzerindeki etiketi okurken hepsi çevresine toplaştılar. Adam bir bıçakla kağıdı dikkatle kesti, ipleri çözdü, kahverengi paket kağıdını çıkardı. "Kitaplar" diyerek içini çekti Sara. Kızlar hayal kırıklığına uğrayıp uzaklaştılar. Bir tek Manfred kaldı orada. Aynı kitaptan 6 tane gelmişti. Hepsi birbirinin eşiydi. Kırmızı ciltli, altın yaldızlı. Trump amcanın davranışındaki, yüz ifadesindeki bir şey Manfred'in dikkatini çekiyordu. Adam bu kitaplara olağanüstü önem vermekteydi. Manfred kitabın adını okudu. Afrikanerler, tarihteki ve Afrika'daki yerleri. Kitap Afrikaner dilinde yazılmıştı. Henüz tanınmayı, resmileşmeyi bekleyen o genç dilde. Manfred bunu garip buldu. Önemli bilimsel eserler Afrikanerler tarafından yazılmış olsa bile hep Hollandaca yazılırdı. Tam bu konuda bir yorum yapacağı sırada gözleri yazarın adına ilişti, soluğu boğazına tıkandı. Trump amca. Yaşlı adam alçak gönüllülükle kıkırdadı. "Siz yazmışsınız bunu." Manfred'in yüzü gururla parlıyordu. Bu kitabı yazmışsınız. Öyle delikanlı. İhtiyarlar bile bazı yeni şeyleri öğrenebiliyor. Trump amca kitapları kucakladı, çalışma odasına yöneldi, onları masasına bıraktı. Arkasını dönünce Manfred'in de peşinden geldiğini görüp şaşırdı. "Özür dilerim Trump amca." Manfred buraya izinsiz girdiğinin farkındaydı. Bu odaya daha önce ömründe yalnız bir tek kere girmişti, o da özel davetle. "Sormadan geldim. Girebilir miyim, lütfen oğum?" "Galiba girdin bile." Trump amca ciddi görünmeye çalışıyordu. "Kal bari." Manfred iki elini arkasında kenetleyip masaya yanaştı. Yazılı kaynakların değerini bu evde iyi öğrenmişti. Kitapların tanrısal dehayı yansıtan en büyük hazine olduğu öğretilmişti ona. "Bir tanesine dokunabilir miyim?" diye sordu. Trump başını sallayınca elini uzattı, yazar adını parmağıyla izledi. Peder Trump Bierman. En üstteki kitabı eline aldı. İhtiyarın her an bağırmasını bekliyordu. Bağırmayınca kitabı açtı, sünger gibi sarımsı kağıttaki kirli baskılara baktı. "Okuyabilir miyim lütfen Trump amca?" yalvarıyordu. Yine red cevabı bekliyordu ama adamın yüz ifadesi büsbütün yumuşadı. "Okumak mı istiyorsun bunu?" Şaşırmıştı, sonra güldü. "Eh, ben de okunsun diye yazdım zaten." Yüzünde yaramaz bir gülümseme belirdi. Manfred'in elinden kitabı kaptı, masasına oturup gözlüğünü taktı, kalemini mürekkebe batırıp kitabın ilk sayfasına bir şeyler yazdı. Manfred Dölare'ye, halkımızın Afrika'daki yerini güvenceye kavuşturmaya katkıda bulunabilecek genç bir Afrikanere, sevgilerimle, amcası Trump Bierman. Manfred kitabı göğsüne bastırıp geri geri kapıya doğru çekildi. "Benim mi? Gerçekten bu benim mi?" diye fısıldıyordu. Trump amca başını sallayınca döndü, son hızla odadan fırladı. Acelesinden teşekkür etmeyi bile unutmuştu. Manfred kitabı 3 gecede okuyup bitirdi. Gece yarısından sonra battaniyesine sarılıp mum ışığında okuyordu. 500 sayfa ve sık satırdı. İçinde kutsal kitaptan bol bol cümleler vardı. Ama etkileyici olmasına rağmen basit bir dille yazılmıştı. Sıfatlarla, tasvirlerle dolu değildi. Anlamı dosdoğru Manfred'in yüreğine sesleniyor gibiydi. Bitirdiğinde içi gururla dolmuş, kendini daha güçlü hissetmeye başlamış, halkından gurur duymuştu. Düşmanlarına da onlara haksız yere sıkıntı çektirdikleri için ateş püskürüyordu. Onun bu duygularını sezmiş gibi Trump amca sabaha karşı sundurmaya çıka geldi. Kapıda duraladı, gözlerini mum ışığına alıştırdı, ilerleyip Manfred'in yatağının kenarına oturdu. 5 dakika kadar sessizce oturdular. Sonunda Trump amca, "Demek bitirdin," dedi. Manfred sarsılarak şimdiki zamana döndü. "Bence yazılmış yazılacak en önemli kitap," diye fısıldadı. "İncil kadar önemli." "Günaha girme delikanlı." Trump amca ciddi görünmeye çalışıyordu ama pek memnun olmuştu. Manfred özür dilemedi. Tersine hevesle devam etti. "İlk defa kendimin kim olduğunu biliyorum. Burada ne işim varmış, ilk defa anlıyorum." "Anlaşılan çabaların boşa gitmemiş," diye mırıldandı adam. Tekrar sessizleştiler. Sonra yaşlı adam içini çekti. "Kitap yazmak yalnızlık duygusu veren bir iştir. Sanki gece boyunca ağlayıp bağırıyorsun ama karanlıklarda sesini duyan yok, cevap veren yok." "Ben duydum sesinizi Trump amca." "Evet delikanlı, duydun. Ama yalnız sen." Oysa Trump amca yanılıyordu. Karanlıkta daha başka dinleyicileri de vardı. Kasabaya bir yabancının gelmesi olay olurdu. Hele kasabaya 3 yabancının birlikte çıka gelmesi o kadar benzeri görülmemiş bir olaydı ki tüm kasabalıyı bir dedikodu fırtınası sarmıştı. Yabancılar güneyden haftada bir gelen posta treniyle geldiler. Granit suratlı, koyu renk giyimli, çantalarını kendileri taşıyan tiplerdi. İstasyondan karşı kaldırıma geçip dul bayan Worcester'in pansiyonuna girdiler ve pazar sabahına kadar bir daha görünmediler. O sabah pansiyondan çıkıp omuz omuza aynı ciddi asık suratlarıyla kaldırım boyunca yürüyüp Hollanda Reform Kilisesi'ne duaya gittiler. İçeriye girdiklerinde dosdoğru yürüyüp vaaz kürsüsünün hemen altındaki en ön sıraya sanki en doğal haklarıymış gibi yerleştiler. Kuşaklardır o sıraya oturan aileler bozuldularsa bile ses çıkarmadan kendilerine başka yerler buldular. 3 yabancı cemaat arasında İsa'nın doğumuna gelen 3 bilge kişiye benzetilmeye başlamıştı bile. Koro o gün çok güzel söyledi. Manfred, Sara'nın yanında duruyor, onun o parlak güzelliğinden, tatlı kontralto sesinden pek etkileniyordu. Sade şapkasının altında bile melekler kadar güzeldi Sara. 14 yaşında, kadınlığı daha yeni su yüzüne çıkıyor, yüz hatları Tanrı'ya adanmışlıkla parlıyordu. Sonunda Trump amcanın kürsüye çıkma vakti geldi. "Günahkarlar," diye tükükredi Tanrı'nın borazanı ağzını açar açmaz. 3 kara elbiseli adam top sesi duymuş gibi yerlerinde sıçradılar. Tanrı'nın evi pişmanlık duymayan günahkarlarla dolmuş. Ondan sonra Trump amca kendini kaybetti. Onları bir azarlıyor, bir inancın güzelliklerini gösteriyordu. Sonunda "Amin ve Tanrı'ya şükürler olsun," diyerek vaazını bitirdi. Cemaat rahatlamış gibi ama hala gergin, kiliseden boşalmaya başladı. 3 yabancı en son çıkanlar oldu. Trump amca kapıda herkesi yolcu ediyordu. Onların da ellerini sıktı. Her biri onunla alçak sesle konuştular. Trump amca onları ciddi ciddi dinledi, sonra dönüp Trudy halaya kısaca danıştı. Tekrar adamlara döndü. 4 erkek birlikte yola koyuldular. Trudy halayla çocuklar onları saygılı bir mesafeden izliyorlardı. Eve geldiler. Ancak pek seyrek kullanılan yemek odasına sofra kuruldu. Üç yabancı, tartışmalarının güzel yemeklerin tadını kaçırmasına izin vermediler. Masanın ucunda çocuklar şaşkınlıktan gözleri fincan gibi açılmış, yemeklerini pek sessiz yiyorlardı. Daha sonra erkekler kahve içti, pipolarını yaktılar. Trump amca da ikinci vaazına başladı. Çok güzel konuşuyordu. Yabancıların arasına birbirine anlamlı anlamlı baktığını Manfred birkaç kere yakaladı. Yabancılar pazartesi kalkan posta treniyle kasabadan ayrıldılar. Onu izleyen günler ve haftalar boyunca evde bir beklenti havası esti durdu. Trump amca hiç olmayan huylar edindi. Ön kapıda bekleyip postacıya her sabah günaydın demeye başladı. Sonunda mektup geldiği zaman Trump amca sundurmada Manfred'le boks çalışıyordu. Yıkanmak ve akşam yemeğine hazırlanmak için eve döndüğünde mektubu holdeki masada bekler buldu. Onunla birlikte gelmiş olan Manfred, adamın zarfı eline alırken heyecanlı olduğunu fark etti. Trump amca mektubu kaptığı gibi çalışma odasına daldı, kapıyı da kilitledi. Trudy hala yemeği sofrada 20 dakika bekletmek zorunda kaldı. O akşamki şükran duası her zamankinin iki katı uzunluğunda oldu. Sarah gözlerini deviriyor, masanın karşısından Manfred'e bıkkınlık işaretleri yapıyordu. Sonunda Trump amca amin diye kükredi ama yine de kaşığını eline almadı. Masanın ucundan Trudy halaya gülümsedi. Sevgili karım dedi, bunca yıldır sabır gösterdin, hiç yakınmadım. Trudy hala kıpkırmızı kesildi. Çocukların önünde olmaz meğer diye fısıldadı. Trump amcanın gülümsemesi daha da yayıldı. Bana Stellenbosch'u verdiler dedi. Ortalıkta sinek uçsa sesi duyulurdu. İnanılmaz bakışlarla ona bakıyordu herkes. Bu sözün anlamını hepsi kavramıştı. Stellenbosch diye tekrarladı Trump amca. Kelimeyi dilinde yuvarlayarak tadını çıkardı. Stellenbosch, Cape Town'un 30 mil uzağında bir ilçeydi. Binaları Hollanda tarzında, badanalı, kar gibi göz alıcıydı. Sokakları geniş ağaçlıydı. Çevresinde bağlar vardı. Yakınında koca bir şato bulunuyordu. Kitap diye soludu Trudy hala. Hiç sanmazdım. Hiç anlayamadım. Evet, o kitap diyerek güldü Trump amca ve 30 yıllık çalışmalarım. Aykeboom sokağında kocaman bir evimiz olacak. Yılda 1000 sterlinde para. Çocukların her birine ayrı bir oda. Üniversite masraflarını kilise karşılayacak. En aydın kafalara vaaz vereceğim. Üniversite konseyinde üye olacağım. Sen de sevgili karım, sofranda profesörleri, bakanları ağırlayacaksın. Diz çökün. Kalkmalarına izin verdiği zaman çorba buz gibi olmuştu. 2 ay sonra taşındılar. Trump amca görevini ilahiyat fakültesinden yeni mezun genç bir papaza devretti. Sanki 100 mil yarıçaplı çevrede kim var kim yoksa istasyona onları geçirmeye gelmişti. Manfred o zamana kadar Trump amcanın burada ne kadar sevilip sayıldığını hiç anlayamadığını düşünüyordu. Erkekler en şık kıyafetlerini giymişlerdi. Trump amcanın elini sıkıp ona yol açıklığı ve iyi şanslar dilediler. Kadınlardan bazıları ağladı. Hepsi de hediye getirmişlerdi. Sepetler dolusu reçeller, çörekler, bir ordu doyuracak kadar yiyecek. 4 gün sonra aile Cape Town istasyonunda tren değiştirdi. Vakit az olduğundan yalnız Adderley sokağında Masa Dağı'nı biraz görebildiler. Stellenbosch da onları kilise erkanıyla cemaatin büyük bir kısmı karşıladı. Aile artık hayatlarının iyice değişmiş olduğunu ilk o zaman anladılar. Manfred daha ilk günden üniversite giriş sınavlarının hazırlığına gömüldü. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor, gece yarılarına kadar çalışıyordu. Bu böyle 2 ay kadar sürdü. Sınavlar 1 hafta devam etti, sonra da hepsinden acı olan sonuç bekleme süreci başladı. Manfred, Almanca'da 1., matematikte 3., genel ortalamada 8. olarak üniversiteye girdi ve Biermann ailesinin yüzünü ak çıkardı. Hukuk fakültesinin ilk sömestri Ocak ayında başlıyordu. Trudy hala onun evden ayrılıp öğrencilerle birlikte oturmasına çok karşıydı. Evde Manfred'in artık rahat bir odası olduğunu söylüyor, kızların onu çok özleyeceğini ileri sürüyordu. Üstelik de şimdi Trump amcanın geliri artmış olmasına rağmen öğrenci pansiyonunun masrafı yine de bel bükecek kadar ağırdı. Trump amca ise üniversite muhasebesiyle konuştu, verdiği kararları aileye açmadı ama Manfred'den yana çıktığı sonradan anlaşıldı. Kadınlarla dolu bir evde yaşamak çocuğu yakında delirtecek. Başka gençlerle bir arada bulunup onların arkadaşlığından yararlanmalı, üniversitenin tam anlamıyla tadını çıkarmalı. Böylece 25 Ocak günü Manfred pür heves erkekler yatakhanesi olan Rust and Redhead'in kapısında belirdi. Gelişinden 5 dakika sonra da kendini birinci sınıf acemilerine uygulanan işkencelerle yüz yüze buldu. Acemilere budala flatus deniyordu. Kendinden ben diye söz etmesi yasaktı. Bu flatus diye söz etmek zorundaydı kendinden. Binanın içindeki insanlardan başka yapının bölümlerine de saygı göstermek zorundaydı. Örneğin bir kapıdan geçerken sayın kapı, bu flatus geçmek istiyor. Ya da tuvalete, sayın tuvalet, bu flatus üstünüze oturmak istiyor demek kuralı vardı. Yattıkları odalar saat başı büyük sınıf çocuklarının yağmasına uğruyordu. Çarşaf ve battaniyeleri yere atılıyor, üzerine su dökülüyor, kitapları raflardan boşaltılıyor, ıslak battaniyelerin üzerine saçılıyordu. Tam o sırada da son sınıf öğrenci başkanı Roel Stander odaların resmi teftişine başlayıveriyordu. Bu okulu gölgeleyen en berbat flatus bulutu sizlersiniz dedi onlara bir gece. Odanızı tertemiz yapmak için bir saatiniz var. Bu iş bitince ceza yürüyüşüne çıkılacaksınız. Roel Stander odaları beğendiğini gece yarısından sonra açıkladı. Ceza yürüyüşüne o saatte çıktılar. Üstlerinde bir tek donları, başlarında bir yastık yüzü, elleri arkalarından bağlı durumda, uyuyan kentin sokaklarından geçirilip dağlara kadar yürütüldüler. Sabah 4'te ayakları kanayarak yatakhaneye döndüklerinde odalarını yine darmaduman buldular. Roelf Stander'in gelecek teftişi ise saat 5'teydi. İlk ders saat 7'de başlıyordu. Kahvaltıya vakit yoktu. Üniversite yetkilileri bu olup bitenleri eğlence sayıyorlardı. Hem de sağlıklı eğlence. Çocuk çocuktur diyorlardı kendi kendilerine. Üniversite geleneği diye bir şey vardı. Bu gelenek yeni gelenlerin aile havasına uyum sağlamasına yarıyordu onlara göre. Ama bu arada sadistler de kendilerine ortam bulmuş oluyorlardı. Bazı yeni öğrenciler fena halde dayak yiyorlardı. Bir kısmı okulu terk etti ama üniversite geleneği yine de ödün vermedi. Manfred'in cüssesi ve fiziği, yakışıklılığın da katkısıyla onu doğal bir hedef durumuna getiriyordu. Ama o yine de öfkesini tutmayı, dilini kontrol etmeyi başardı. Her kışkırtmaya kahramanca göğüs gerdi. Okulun açılışının ikinci haftasında yatakhaneye bir duyuru asıldı. Boks takımı seçmeleri için tüm flauslar cumartesi 4'te jimnastikhanede bulunsun. Roelf Stander, boks takımı kaptanı. Yatakhane binalarının her biri bir spor dalında sivrilmişti. Ruston Vreden'in de dalı bokstu. Manfred zaten bu yüzden başvurmuştu buraya. Roelf jimnastikhanede Manfred'in karşısına dikildi, ona kilosunu sordu. Bu flatus hafif ağır siklet efendim. Ruelf'in gözleri biraz kısıldı. Manfred'i zaten olası aday olarak gözüne kestirmişti. Şimdi boks dilini onun ağzından duyunca umutları daha da arttı. Daha önce boks yaptın mı flatus? Bu flatus hiç boks maçı yapmadı efendim. Ama bu flatus biraz egzersiz yaptı. Pekala o halde. Ben ağır sikletim. Ama senin kilonda başka kimse olmadığına göre birkaç round benimle çalış. Sakın sert davranma bana Flatus. Herkes gülüştü. Roelf Stander bölge amatör şampiyonuydu. 1936'da yapılacak Berlin Olimpiyatları için ülkenin en değerli adaylarındandı. Ruelf de sırıttı. "Tamam, tüisikletlerle başlayalım," dedi. Jimnastikhaneyi çevreleyen sıralarda çocukların aileleri sıralanmış oturuyordu. Tüm diğer sikletlerin karşılaşması bittiğinde Ruelf ortaya çıktı, iki elini kaldırdı, bir duyuruda bulundu. "Bayanlar, baylar, son adayımız için kilosunda rakip bulamadık. Sabrınıza sığınarak onun deneme karşılaşmasında kendisine ben eşlik edeceğim." Alkışlar koptu. "Öldürme zavallıyı," diye sesler duyuldu. Manfred salonun kapısından girip ön sıraların hizasına geldiğinde yan gözle Sara'ya ve Tromp amcaya baktı. Sara yerinde sıçrayıp duruyordu. İki yumruğunu yanaklarına dayamıştı. "Ye onu mani," diye haykırdı. Tromp amca da başını salladı. "Mamba kadar hızlı delikanlı, Ratel kadar cesur." Bu homurtuyu ancak Manfred duyabildi. Çenesini kaldırdı, iplerin altından geçip ringe girdi. Bir yandan adı anons ediliyordu. Ruelf köşesinden dans eden adımlarla yaklaştı, birbirlerinin çevresinde döndüler. Manfred hiç açık vermiyordu, ayakları üzerinde bir bulut gibi hareket etmekteydi. "İyi dövüşüyor." Ruelf'in öfkesi büsbütün kabarmıştı. Ne yaptığını biliyor. Rakibini ringin ortasına sürmeye çalışıyor, onun atakları karşısında gerilemek zorunda kalıyordu. Henüz ikisi de tek yumruk atmamışlardı. Yavaş yavaş Ruelf'in rahat hali değişti, hareketlerine ölümcül bir kararlılık geldi. Onu yakından tanıyanlar gözlerinin ve ağzının köşelerindeki kıvrımlardan anlam çıkardılar. Ruelf soluyla bir deneme çıkışı yaptı, karşısındaki eğilmeye tenezzül bile etmedi. Yumruğu eldiveniyle hemen hemen tiksinerek savuşturdu. O hafif dokunuştaki kuvveti duyan Ruelf'in derisi ürperdi. Manfred'in gözlerinin içine baktı. Bu hileyi iyi bilirdi. Bakışlarıyla üstünlük sağlamak istiyordu. Hasmının gözleri çok garip bir renkteydi. Topaz gibi, sarı safir gibiydi. Ruelf hemen leopar gözlerini düşündü. Aynı gözler. İçlerinde buz gibi altın ışıklar tutuşuyordu. İnsanlık dışı, vahşi ışıklar. Ruelf Stender'in göğsünün sıkışmasına yol açan şey, korkudan çok korkunç bir tehlike önsezisi oldu. Ringe karşısında vahşi bir hayvanla çıkmıştı. O gözlerde açlık vardı. Öldürme açlığı. İçgüdüsel bir hareketle yumruğunu bu vahşi düşmana savurdu. Solunu kullanmıştı. Solu çok güçlüydü. Onu o acımasız sarı gözlere savurmuştu. Ama vuruş havada kesildi. Ruelf kendini toplamaya umutsuzca uğraştıysa da sol dirseği yüksekteydi. Kanat altı belki bir saniyenin yüzde biri kadar bir süre açık kalmıştı. İçinde bir şey patlar gibi oldu. Yumruğu göremedi. Bunun bir yumruk olduğunu da anlayamadı. Çünkü daha önce ömründe böyle vurulmamıştı ona. Sanki içinde patladı, göğüs kafesinden ciğerlerini zorlayarak dışarı çıktı. Boğazına acı verdi, vücudu geriye uçtu. İpler onu ensesinden yakaladı, tekrar öne fırlattı. Sapan taşı gibi. Zaman yavaşlamış olmalıydı. Görüşü bulanıktı. Uyuşturucu almış gibiydi. Bu sefer yumruğu gördü. Onun etten ve kemikten değil de kara bir demirden olduğuna ilişkin bir hayal doğdu kafasında. Kaçınması imkansızdı. Bu seferki çok daha bile büyük oldu. İçinden bir şeyin yırtıldığını, kemiklerinin mum gibi eridiğini hissetti. Çığlık atmak geldi içinden. Kendini nasılsa tuttu. Devrilmek istedi. Yeni yumruk gelmeden kendini yere atmak istedi. İpler onu ayakta tutuyordu. Vücudu sanki kristal gibi kırıldı yaklaşan yumruğun altında. İpler onu yine öne fırlattı. Elleri yüzünden aşağı kaydığında yumruğun yine gelmekte olduğunu gördü. Gözlerinin önünde büyüyor, görüş alanını dolduruyordu. Ama vuruşu hissetmedi. Birkaç saniye içinde bitmişti. Kalabalık şaşkın bir sessizlik içinde oturuyordu. Manfred hala yerdeki vücudun karşısında dans etmekteydi. Yüzüne bir vahşi maskesi geçirmiş gibiydi. Gözlerinde sarı ışıklar uçuşuyordu. Henüz insanlığa dönmemişti. Öldürme hastalığı hala esir tutuyordu onu. Derken kalabalıktan bir kadın çığlığı yükseldi. Onu uğultular izledi. Erkekler ayağa fırlamış, sandalyeler devriliyordu. Şaşkınlık, sevinç, ileri atılmalar, iplere tırmanmalar, Manfred'in etrafını çevirmeler, sırtını okşamalar. Kimi de yerde yatan çocuğun başındaydı. Kadınların şoktan yüzü solgundu. Bazıları hala bağırıyordu. Gözleri heyecandan pırıl pırıldı. Tromp amca Sara'nın kolunu tutup onu sakinleştirmeye çalıştı. Kız Mevlevi dervişleri gibi dönüyor, bir yandan da avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Binanın kapısından çıkarken Sara'nın gözleri arkada kalmıştı. Bu yerden, bu yerdeki insandan ayrılmak istemiyormuş gibiydi. Onun hayatı değişti, bizimki de onunkiyle değişecek diye mırıldandı yaşlı adam. Umarım hiçbirimiz bugün olanlardan pişmanlık duymayız. Neden olan benim çünkü. Ayrım sonu.